Ayrım 18.
Gidiyorum Güllü halamın evine, yavaşça bahçesine süzülüyorum. O bahçede beni başkaları göremeyeceği için kendi kendime bakkalcılık oynuyorum. Başkalarının yanında oynamak ayıp, sonra beni çocuk sanırlar. Kiremit parçalarını sıralıyorum. Her kiremit parçasının içine topraklar, tuğla kırıntıları, küçük taşlar filan koyuyorum. Bunlar fasulye, nohut, pirinçtir. Bir sopanın iki ucuna iple iki mukavva bağlıyorum. Bu da terazim. Sonra müşteri olup bakkaldan bir okka pirinç istiyorum. Geçip karşıya bakkal oluyorum bu kez. Terazide tartıyorum pirinci. Bir müşteri oluyorum, bir bakkal oluyorum. Müşteriyle bakkalı pazarlık ettiriyorum. Sesli sesli konuşuyorum, sessiz sessiz konuşuyorum. Suçlu suçlu bakkalcılık oynuyorum. Babam görse, duysa bakkalcılık oynadığımı beni çok ayıplar. Kaşlarını çatıp, sen çocuk musun der. Hadi derslerine çalış der. Ezberinden çıkmıştır bazı sureler, bir hatim daha indir der. 9 yaşındayım. Beni çocuk olmadığıma iyice inandırmışlar. Onun için Güllü halanın bahçesinde gizli gizli suçlu suçlu bakkalcılık oynuyorum. Güllü hala çok kalmıyor İstanbul'da. Dönüp gidiyor köye, Şebin Karahisar'ın Gölve köyüne. Zeynep Hanım'ın çilesi. Tanıdığımız bir Zeynep Hanım var. Çileli ama neşeli bir kadın. Her parmağında bir hüner. Güzel kadın, söyleşisi tatlı, sesi bir hoş. İstanbul kızı ama kimi kimsesi yok. İlk kocası bir Arapmış. O zamanın geleneğince Zeynep'i 13'ündeyken bu Arap'la evlendirmişler. Arap bir süre sonra alıp başını savuşmuş gitmiş. O zaman evlenmek de boşanmak da kolay. Koca bırakıp gitti mi kadın boş düşer. Zeynep ilk evliliğinde kocayı, evliliği anlamamış bile. Arap koca savuşunca Zeynep'i bir Laz'la evlendirmişler. Adam Haliç'te kayıkçıymış. Evlenir evlenmez hemen de hasta düşmüş, verenmiş. Zeynep çalışıp didinip bakmış kocasına. Zeynep'in parmakları hünerli. İkinci kocası da bırakmış onu yüzüstü. Veremden ölmüş delikanlı. Bir Arap, bir Laz koca. Zeynep Hanım'ın Kürt kocası poğaçacıydı. Sabahları erkenden un kapanın başında cemekanlı tablasında sıcak sıcak poğaça satardı. Akşam üzeri de küfeyle üzüm satardı. Un kapanında bir tek odada otururlardı. Zeynep Hanım'ın poğaçacı kocası yakışıklıydı. Hem de kabadayıydı. Kapkara bıyıklarını burar burar, sivri uçlarını gözlerinin altına doğru çeker, dik tutardı. Boş kaldı mı elleri bıyıklarındaydı hep. Zeynep Hanım severdi kocasını. Zeynep Hanım'ın kocası yakışıklıydı. Bıyıkları uzundu, dikti, uçları sivriydi. Zeynep Hanım'ın kocasını bıçaklamışlar, hem de sırtından kahpece. Yüz yüze olsaymış, kavgada onu kim vurabilirmiş ki? Zeynep Hanım teyzenin üçüncü kocası da öldü. Yüzüstü kaldı yine. Kadın kısmı, kadın başına kalamaz ki. Evlenecek yine, başka ne yapsın, ne yapabilir? Zeynep Hanım teyze çok, çok ağladı vurulan kocasının arkasından. Babamın bir tanıdığıyla evlendi bu kez. Arap'tan, Laz'dan, Kürt'ten sonra dördüncü kocası Arnavut'tu. Feriköy'de bostanı vardı bu Arnavut'un. Büyük bir bostan, içinde bir dolu incir ağaçları vardı. Arnavut kocası iyi, çok iyi bir adamdı. Ama çirkindi, yaşlıydı. Türkçeyi de zorlukla konuşuyordu. Biz Zeynep Hanım'ın Feriköy'deki bostan içindeki evine misafir gittik. Yan yana üç ev. Üç evde üç Arnavut kardeş oturuyor. Öbür iki kardeşin karıları da Arnavut. Evde 1000 tane, 10 bin tane çocukları var. Ne çok çocuk. Bir sürü de yaşlı Arnavut kadınları var. Onlar da 1000 tane, 10 bin tane. Çocuklar mı daha çok, koca karılar mı bilinmez. Hiçbiri Türkçe bilmiyor. Zeynep Hanım teyzesinin bunların arasında hepsine de hoş görülmesi, hepsiyle de iyi geçilmesi gerekli. Başka bir memlekete gelmiş gibiyim, hiç Türkçe bilen yok burada diye ağlayıp yakınıyor annemi. Kocası iyi adam, ona mavi boyalı, çiçekli, aynalı bir sandık almış, ayna almış, çerçeveli, daha neler almış. Annem Zeynep Hanım'dan sanki daha yaşlıymış gibi ona öğütler veriyor. Zeynep Hanım teyze ağlarken gözlerinden yaşlar, gülmeye başlıyor. Arap'tan sonra Laz, Laz'dan sonra Kürt, Kürt'ten sonra Arnavut koca. Bir gülüyor ki Zeynep Hanım teyze, inşallah bu sonuncu olur diyor yaşlı gözleriyle gülerek. Onlardan ayrılırken Zeynep Hanım teyzenin kocası bana 2 tane tavuk hediye ediyor. Annemin ölümünden sonra bu Zeynep Hanım teyzenin bana çok iyiliği olacak. Anılarımda geniş yer alacak. Şarlo'yla tanışma. Annem hiç sinemaya gitmedi, tiyatroya gitmedi. Bunların ne olduğunu bilmeden öldü. Ama benim sinemaya gitmemi isterdi. Hem de babama karşı çıkarak. Babam sinemaya çok kızardı. Evimiz Şehzadebaşı'na yakın. Şehzadebaşı'nda sinemalar var. Cuma günleri, şimdiki pazar günü demektir. Hafta tatili günü cumaydı. Öğleden önce sinemalar daha ucuz olur. Annem beni güzelce giydirir, gömleğimi yakasına boyun bağı takar. İlk kravat takışımdır. Eliyle boyun bağını güzelce düğümler. Hala duyarım ellerinin kokusunu, sıcaklığını, yumuşaklığını kadifemsi kadifemsi çeneme değişini. Harçlık verir, öper. Geç kalma emi der. Arkamdan bir daha seslenir. Mendilini aldın mı yanına? Aldım anne. Üstümün başımın, ayakkabılarımın kirlenmemesine özenerek çalımlı çalımlı giderim. Şehzade başında alıştığım bir sinema var. Tam Sebil'in karşısındaydı. Sonradan kıraathane oldu. Hep o sinemaya giderim. Sinema biletimi alırım. Biraz daha param artar. Artan paramla da fıstık, leblebi gibi şeyler alırım. Annem böyle söylemiştir. Cuma günleri giyinip kuşanıp sinemaya gitmekten pek böbürlenirdim. Çünkü benim yaşadığım bütün çocuklar okula gidiyorlardı. Bu okul çocukları cuma günleri tatil yaparlardı. Sinemaya giderler, gezerler, eğlenirlerdi. Ben de cuma günleri sinemaya gidince kendimi okul çocuklarından biri sanırdım. Öğrenci olmuşum sayardım kendimi de ondan böbürlenirdim. En büyük isteğim okula gitmek, öğrenci olmaktı. Babam muhalif olduğu, hükümeti sevmediği için din düşmanı saydığı Cumhuriyet Hükümeti Mektebi'ne beni göndermek istemiyordu. Benim de öğrenci olmak isteyişim annemin öyle istemesinden ileri geliyordu, bir şey bildiğimden değil. Sinemada çocuklar dolu, bağırır, çağırır, dövüşürler, sövüşürler. Korkardım onlardan, sessizce bir yanda otururdum kendi kendime. Hiçbiriyle konuşmazdım çünkü annem sıkı sıkıya tembih ederdi. Sakın kimseyle konuşma, hele büyüklerle sakın, aman sakın. Annemin neden böyle söylediğini çok daha sonraları anlayabileceğim. Şarlo'yu o sinemada tanıdım. Her cuma günkü filmlerden birinde Şarlo olurdu. Başka komik filmler de oynardı, kısa kısa filmler. Kaygan yerlerde düşüp kalkan adamlar. Cilalı döşemelere serilmiş, üzerine basılınca canlıymış gibi boyuna kayan küçük halılar. Arka arkaya gülüş terslikler, becerisizlikler, çarpışmalar. Ya o kurşun hızıyla kaçmalar, kovalamalar? Kimin kimi kovaladığı belli olmayan, her kovalayanın arkasında birinden kaçtığı, her kaçanın önündeki birisini kovaladığı kovalamaca kargaşası. Perdedeki insanlar gerçek yaşamdakinden çok daha hızlı yaşarlardı. Sessiz sinemanın o dönemdeki ilkel ama çok ustaca ve yalın anlatımında kelimelere gereksinilmeyen, kelimelerin yardımı isterilmeden yaratılan hareket komiği vardı. Film başlayınca sessiz filme dışarıdan ses katmak için salonun önünde birisi piyano çalardı. Ama salonu dolduran seyircilerin hiç durmadan ard arda bomba gibi patlattıkları kahkahalardan piyanonun sesi duyulmazdı. Melon şapkası, kocaman pabuçları, özgün bastonuyla Şarlo beyaz perdede ne denli komiklik yaparsa yapsın beni bir türlü güldüremez, eğlendiremezdi. Bu filmlerin tadına, beğenisine varamazdım. Daha çok babamı doğrulardım. Onun dediği gibi sinema saçma sapan bir şeydi, maskaralıktı. Bu sessiz film komedilerini seyrederken gülmüyor değildim. Ben de gülerdim. Ama seyrettiğim filmdeki komikliğe değil, salonda herkes gülüyor diye, demek gülmek gerekli diye gülerdim. Herkes gülerken gülmesem ayıp olacakmış gibi gelirdi. Böyle böyle gülerken kendimi büsbütün gülmeye kaptırırdım. Charlo dediğimiz adamın Charlie Chaplin olduğunu yıllar sonra öğrenecektim. Kalın, bağa çerçeveli ama çerçevesiz camsız gözlüğü olan, güldüğü zaman da diş macunu reklamı gibi düzenli dişleri pırıl pırıl ortaya çıkan komiye de Louis diyorduk. O Louis de Harold Lloyd olduğunda yıllar sonra öğrenecektim. Sessiz sinema komikleri içinde benim en sevdiğim taş suratlı bir adamdı. Suratı hiç mi hiç gülmezdi. Yalnız gülmek değil, yüzünde hiçbir anlam yoktu. Hayır hayır, tek anlam vardı, üzünç. O üzünçlüğü başka bir duygu belirtisi taşımayan taş suratına basık bir şapka geçirirdi. Her filminde salon seyircilerine kahkahalar arttıran sessiz filmin taş suratlı ustasına Melek diyorduk. Melek de ünlü Buster Keaton'dı. Bir de Zigoto adı takılmış bir komik vardı, kimdi bilmiyorum. Her hafta cuma günleri sinemaya, eğlendiğim, komik filmlerle güldüğüm için değil, sinema salonunda kendimi okula giden öğrencilere yakın bulduğum, onlarla birlikte olduğum için gidiyordum. Definecilik. Definecilik sanırım Türkiye'ye özgü, hastalık denilebilecek bir tutkudur. Niçin Türkiye'ye özgü? Çünkü Türkiye üst üste alt alta tarihsel dönemlerin yığıldığı, karman çorban olduğu bir ülke. Nereyi kazsan toprağın altı boş çıkmaz, bir tarih eseri bulunur. Çünkü Türkiye bütün ünlü istilacıların uğrak yeri olmuş. Pek çok savaşları alan olmuş, nereyi kazsan bozguna uğramış istilacıların zengin kalıntılarının bulunacağı umudu vardır. Çünkü Türkiye, yüzyıllar boyunca çetecilerin, eşkıyanın, baş kaldıranların at oynattığı, yer altına hazine gömdüğü, yol bağcıların vurgunlarını, mağaralara sakladığı gep geniş bir alandır. Çünkü Türkiye, batılı ülkelerindeki anlamda bireysel mülkiyetin çok geç kurumlaştığı, can ve mülkün güvencesiz olduğu, yarın korkusunun estiği bir ülke olduğundan, kendilerini güvene almak isteyenlerin toprak altına testiyle, küple altın sakladığı bir yerdir. Bu defineler, gömüler, insanların rüyalarını doldurmuştur. Yoksulluk ve umutsuzluk, gömü bulma umudunu ateşlendirmiş, önlenemez bir tutku yapmıştır. Türkiye'de define arayıcılığı, Amerika'daki altın arayıcılarının serüvenlerinden çok daha acıklı, çok daha dramlı, çok daha gülünçtür. Böyleyken definecilik edebiyatımıza girmemiştir. Oysa bir definecilik tutkusunun çevresinde Türkiye'nin bütün toplumsal topografyası verilebilir. Babam defineciydi, ateşli, tutkulu bir defineci. Onun defineciliğine, bir gün define bulabileceğine evimizde kendisinden başka kimse inanmadı. Ne annem, ne kız kardeşim, ne ben. Babam sonuna dek bu tutku içinde tükenip gitti. Defineci dünyanın en mutlu, en iyimser kişisidir. Her arayışında eli boş döndükçe, her uğraşında yenilgiye uğradıkça umutlarını hiç yitirmez, tutkusu daha da kamçılanır. Herkes başarısızlığına yeni bir bahane bulup avunur. Define bulunmuştur ama kalleşlik eden arkadaşları pay vermeden gömüyü kaçırmışlardır. Definenin tılsımı çözülemediğinden bir küp dolusu altın bir yığın at fışkısıyla da soğan kabuğu olarak görünmüştür. Bunlar gibi daha ne bahaneler uydurulur. Definecilik masalımsı bir dünya içinde yaşamaktır, şiirli bir yaşamdır. Dalga geçmeleri dalgacılığın en güzelidir. Bir anlamda çok gerçekçi olan, evine, ocağına, eşi az görülmüş bir sevgiyle bağlı olan babam, define aramak için sık sık bizi, evi bırakır, uzaklara bir yerlere giderdi. Aylar sonra ondan haber alırdık. Bir günde çıkar gelirdi, hiç bozguna uğramadan. Babam, evini daha bir umutlu yaşama ulaştırmak için define bulmak umuduna kapılmıştı sanırım. Onun umutlarını pekiştirecek kalıtlar da çıkıyordu toprak altından arada sırada. Ama bunlar babamın eline geçmiyordu bir türlü. Babam define aramak için harcadığı paralarıyla, zamanıyla, emeğiyle gerçekte bir küçük define yitirmiştir. Defineci arkadaşlarıyla uzaklara define aramaya gitmişti yine. Annemin hastalığı artmıştı, gittikçe de artıyordu. Arada sırada para gönderiyordu anneme. Biz geniş, serin bahçesinde incir ağaçları dolu evde oturuyorduk. Süleymaniye'de, can kurtaranda. Babam çıkıp geliyor. Annemin hastalığının artmasına çok ama çok üzgündür. Nasıl etse de kurtarsa annemi. Onun bu defineciliği de bunun için değil mi? Babam bilir ki annem çok daha iyi yaşamaya layıktır. O da bunun için uğraşıyor. Doktor demiş ki annem iyi havalı bir yerde oturacak, yüksek bir yerde. Oysa şimdiki tek katlı evimiz basık yerdedir, rutubetlidir. Tek katlı araba tıngır mıngır. Süleymaniye'deki eve taşınıyoruz. Süleymaniye İstanbul'un 7 tepesinden biri. Süleymaniye Camisi'nin arkasında yanık Şeyhül İslamlık binası vardı. Şimdi galiba Botanik Enstitüsü. Şeyhül İslamlık kapısından aşağı yokuştan inilecek biraz, sağa sapılacak, solda yanık, yıkık bir mescitle türbeler var. Onun bitişindeki 3 numaralı hane. Birkaç basamak merdivenle kapısına çıkılır. Sokak kapısından girince ortada sofa, sağda bir oda, solda bir oda. Soldaki odada kambur saatçiyle karısı, küçük çocukları oturur. Sağdaki odada Arap tatlıcı. O zamanlarda zencilere Arap denirdi. Zenci olmayan Arap ulusundan olanlara da onları zencilerden ayırt etmek için Ak Arap denilirdi. Süleymaniye'deki evin girişinde sağdaki odada oturan tatlıcı Ak Arap'tır. Bu sofadan bir merdiven aşağı iner, bir merdiven yukarı çıkar. Aşağı inen merdivenle alt kata inilir. Serin, rutubetli alt kat çoğu kırılmış, çatlamış malta taşlarıyla döşelidir. Burada iki oda vardır, duvar sıvalara dökülmüş, tuğlalara sökülmüş, her yer örümcek ağlarıyla kaplı. Alt katta oturan yoktur. Rutubetli, yarı karanlık bir yer. Orada yaşanılmaz. Hani masallarda vardır, bir yoksul yalvarır da Hızır gelir imdadına, odanın duvarı birden yıkılır, o yarıktan gür diye altınlar dökülür döşemeye. İşte bu türlü masalları dinlerken hep o Süleymaniye'deki evin alt katındaki döşemeleri çürüyüp parçalanmış, tavan tahtaları mantarlaşmış, sıvaları tuğlalara dökülmüş, duvar sıvasının altındaki Bağdadi denilen tahtalar sarkmış, duvarları küherçile bağlamış, tavanından örümcek ağları sarkan iki oda gelir gözümün önüne. Yalnız başıma girerim bu odalara, birden duvardaki çatlaklardan birinin yarılıp altınların gür diye döküleceğini sanırım. Alt kat taşlığından evin arkasındaki bahçeye çıkılır. Uzunca bir bahçe. Bu bahçeye tavuklarımız için babam kümes yapacak. Burada tavuklarımızı çoğaltacağız. Üst kata, yani evin üçüncü katına çıkalım. Bir sofa üstünde üç oda. Soldakine Emine Hanım'la güzel kızı, bir de yazın şıracılık, ayrancılık, kışında bozacılık yapan Rumelili kocası oturur. Sağda, sokak üstündeki odada bıçakçıyla karısı yaşar. Arkada bahçe üstündeki oda bizimdir. Annem bu odayı çok beğenmiştir çünkü yüksektir, havalıdır. İlk kez böyle güzel görüntülü bir yerde oturuyoruz. Odanın iki penceresinden bakınca ta uzaklara dek İstanbul'un bir bölümü görünür. Önümüzdeki ağaçlıklı bir görünüm var. Annem sevinçlidir, burada iyi olacağına, sağlayacağına inanmaktadır. Rutubetsiz bir odamız var. Altımızdaki katta bir odada oturan kambur saatçi bence dünyanın en bilgili adamı. Şaşıyorum onun bu denli çok şey bilmesine. Tatil olan cuma günleri bile boş durmuyor. Odasındaki sedirde bağdaş kurup oturuyor, önünde bir küçük çekmece. Çekmecenin üstünde birçok saatler, saat parçaları. Kamburun bir gözünde siyah hurili bir büyüteç. Elinde cımbız gibi bir aygıt. Hiç durmadan bozuk saatleri onarıyor. Bir yandan da konuşuyor boyuna tatlı tatlı, güleç yüzlü bir adam. Gözlüğünün çok kalın camları arkasında gözleri mercimek kadar ufalmış görünüyor. Ona korkulu bir saygı duyuyorum. Karısı güzel, çocuğu güzel, kendisi de çok şeyler bilen iyi adam. Komşular diyor ki bu kambur saatçi karısına çok iyi bakarmış, onu hiç azarlamazmış. Saatçi de benim bilgime şaşıyor, benimle büyük bir adammışım gibi konuşuyor. Biz ikimiz birbirimize hayranız. Tavuklarım artıyor, kuluçkaya yatırıyorum. Civcivlerim dolu, piliçlerim dolu. Akşama kadar bahçede tavuklarımla uğraşıyorum. Her akşam elime branda bezinden dikilmiş bir torba alıp küçük pazardaki bir fırına gidiyorum. O fırından bana bir dolu ekmek artıkları, ekmek kırıntıları, bayat ekmek parçaları veriyorlar. Dolduruyorum bunları torbaya, eve getirip ıslatıyorum. Tavuklarıma veriyorum. Arpa, mısır almıyoruz. Tavukları parasız besliyoruz. Kambur saatçi her gün sabah erkenden benimle iniyor bahçeye. Kümesteki tavukları birer birer eline alıp gerilerini yoklayarak muayene ediyor. Hangisini o gün yumurta yumurtlayacağını biliyor. Muayene ettiği tavuğu salıyor bahçeye. Bugün 8 yumurta alacaksın. Bugün 10 yumurta alacaksın diyor. Dediği çıkıyor. Nasıl da biliyor bu kambur saatçi tavuk doktoru mu bu adam? Ne çok şeyler biliyor. Taze yumurta hasta annem için gerekli. Her sabah çiğ yumurta içiyor. Ama hiç iştaha yok, zorla içiyor. Geri kalan taze yumurtaları da satıyoruz. Bir gün follukta kambur saatçinin söylediğinden bir tane fazla yumurta vardı. Küçücük bir yumurta, güvercin yumurtası kadar. Sizin söylediğinizden bir fazla çıktı bugün yumurtalar. Bakıyor küçük yumurtaya saatçi gülerek. Bunu horoz yumurtlamış diyor. Horoz yumurtlar mı? Bazı horozlar yumurtlar ama pek nadir. Artık o horoz bundan sonra horoz değildir. Tavuk mu? Hayır, ne tavuk ne horoz. İkisi de değil. Bundan sonra horozluk yapamaz tavuklara. Kesmeli onu. Kesiyoruz. Bir günde tavuklarından biri duvarın üstüne çıktı. Tıpkı horoz gibi öttü. Evet, horoz gibi. Hemen kambur saatçiye koştum. Amca tavuk öttü. Yine güldü. Artık o tavuk değil. Ne tavuk ne horoz. Onu da kesmeli. Kesiyoruz. Tavuklarım hastalanıyor. İbikleri kararıyor, başları eğiliyor. Bir iki gün sonra da birer ikişer ölüyorlar. Saatçi amca tavuklara ilaç yaptı. Sularına koydu. Gagalarını eliyle açıp onlara ilaç içirdi. Tavukların suyuna göztaşı koydu. Artık tavuklarım hastalanmıyor. Kümesin kapı aralığından tavukların nasıl folluğa yumurtladıklarını seyrediyorum. Folluktan kalkıp kümesten çıktıktan sonra yumurtladığını haber vermek için tavukların gıdaklamasına bayılıyorum. Bir öğle üzeri yumurtaları toplamak için kümese indim. Tavuklarımdan en besilisi kümes kapısının aralığına sıkışıp boğulmuş. Kambur saatçi ölü tavuğu aldı, arkasına yumurta çıkardı. Bir tane büyük yumurta. Sonra zar içinde birçok küçük yumurtalar. Bunlar yenir dedi. Ama tavuk ölü. Yumurta ölü değil ki. Ölü tavuktan çıkardığı yumurtaları çocuğuna içirdi. Kambur saatçi bana sihirbaz, simyacı, büyücü filanmış gibi geliyor. Sanki dünyanın en bilgili adamı da kambur olduğu için değeri bilinememiş, işte böyle bir kıyıda kalmış. Emine'ye gelen mektup. Bizim sokağa sola dönünce köşede Süleymaniye Camisi'nin müezzinlerinden birinin evi. Müezzinin iki kızı var. Büyük kızı Emine bizim mahallede yadırganacak denli süslü püslü tango. Bizim mahalleye yakışmıyor. Daha doğrusu bizim mahalle ona yakışmıyor. Komşu kadınlar onun için dedikodu yapıyorlar. Yalnız başına gezip tozuyormuş. Beyoğlu'na bile çıkıyormuş. Hem de her gün. Bir gün postacı Emine Hanım adına bir mektup getirdi. Karşımızdaki odada oturan şıracının karısı Emine Hanım zarfı açtı. Zarfın içinden yazısız boş bir kağıt çıktı. Evin bütün kadınları zarfın içinden çıkan boş kağıdın çevresinde toplandılar. Ne demekti bu yazısız kağıt? Gönderenin adresi de yoktu mektupta. Bunun ne demek olduğunu kim bilebilir? Bilse bilse ancak kambur saatçi bilir. Saatçi aldı mektubu, güldü. Bana, bak şimdi bu mektubu okuyacağız, dedi. Öbür kadınları çıkardı odadan. İkimiz kaldık. 5 numara gaz lambasını yaktı. Lamba şişenin ağzına tuttu boş kağıdı. Lambanın ısısıyla ısındıkça kağıdın üstünde kahverengi yazılar belirdi. İyice belirgin yazı. Oku, dedi yine gülerek. Okudum. Emineciğim, saat de seni de mutlaka bekliyorum. Ben pek şaştım buna. Belli ki işte bu bir aşk mektubu. Rumelili şıracının karısı Emine Hanım, sırım gibi ince, uzun, yaşlı bir kadın. Ona böyle aşk mektubunu kim gönderir? Kambur saatçi gülerek. Postacı mektubu yanlış getirmiş, dedi. Bizim evin numarası da 3, arka sokağımızdaki müezzinlerin evinin numarası da 3. Müezzinin kızı Emine'ye yazılmış bu mektup. O zaman daha soyadı yoktu kimsenin. Nasıl mürekkepmiş bu, okunmuyor. Mürekkeple yazılmamış ki, soğan suyuyla yazılmış. Soğan suyuyla yazılmış yazı okunmaz. Ancak güneşe ya da ateşe tutunca okunur böyle. Belki babası açar diye adam mektubunu soğan suyuyla yazmış Emine'ye. Sen şimdi bu mektupta okudukları kimseye söylemeyeceksin, değil mi? Peki söylemem. Kambur saatçi mektubu kibrit alevinde yaktı. Yanındaki kafesli pencereyi açıp mektubun küllerini savurdu. Sonra bizim evin kadınlarına yanlış gelmiş herhalde mektup, dedi. Kağıtta hiçbir şey yazılı değildi. Tatlıcı Arap'ın tatlı karısı. Kambur saatçi amcanın odasının karşısındaki küçük odada Arap tatlıcı oturur. Hastalıkları gözleri çipil çipil, çirkin bir adamdır. Ayınları çatlatarak Arap ağzıyla konuşur. Ayın çatlatmayı genç kuşak bilmez. Ayın bir Arap harfidir, gırtlağın üst gerisinden çıkan bir sesin harfidir. Türk ağzında bu ses, Türkçe'de bu harf yoktur. Bir sehpası, bir de bakır tepsisi vardır. Bu tepsinin içinde baklava, revani gibi tatlılar satar. Sabah karanlığında evden çıkar, akşam karanlığında eve girer. Onun için o kalabalık evde kimseyle konuşmadan bir yabancı gibi yaşar. Onu önünde beyaz önlüğüyle küçük pazarda, Tahtakale'de, kantarcılarda tatlı satarken uzaktan görürdüm. Annemin öğrettiğine göre bu türlü sokak tatlıcılarından bir şey alınmazdı. Sattıkları pis olurdu. Günün birinde duyduk ki Arap tatlıcı evleniyormuş. Kadınlar aman diyorlar aman. Adam evine bir eşyalar aldı ki kardeş görme ne eşyalar. Arap tatlıcı karısını evine getirdi. Taptazecik, gencecik, körpecik, güzelcecik, incecik bir kızdı. Aman ne de güzel ne de çıtı pıtı. Evin kadınları kısa zamanda öğrendiler ninin nesi olduğunu. Bu güzel kızı evinde çalıştığı zengin adamın oğlu seninle evleneceğim diye aldatıp kandırmış. Sonra da yüzüstü bırakmış. O zaman bir kızın kızlığı bozuldu mu o kızcağız yandı, elleri rezil olur. Kimselere yüzüne bakamaz olur, bir daha hiç koca bulamaz olur. Böyle bir felakete uğramış kızcıklar da namuslarını onarmak için koca olsun da ne olursa olsun diye kendilerine kim kabul ederse onunla evlenmek zorunda kalırlar. Gündüzleri hep tatlıcının odasındaydım. Kızla güzel güzel konuşurduk. 10 yaşıma basmışım, demek çocukluktan oğlan çocukluğuna girmişim. O güzel kızı çirkin yaşlı tatlıcıya bir türlü layık görmezdim. Öyle acırdım ki kıza. Onu kandırıp da sonradan evlenmeyen her kimse ona öyle kızardım ki. Tatlıcı bir eşya almış, bir eşya almış ki diyorlardı. Topu topu toplamı bir küçücük oda. O odaya ne eşya girer de? 2 sehpa, 1 masa, 1 ayna filan. Bunlara bile aman ne eşyalar ne eşyalar denilebiliyor. Çünkü çoğumuzun odasında masa bile yok. Tatlıcının odasının duvarlarında ayetler yazılı birçok levhalar var. O güzel kız hiç odasından çıkmaz, kimselerle konuşmaz. Kötü sözlerden, dedikoduculardan mı çekinir, yoksa eksikli gelin olduğu diye mi utanır? Kim bilir? Kozasında tırtıl gibi odasında kapalıdır. Tek arkadaşı benim.